Ayrım 8.
Bilgisayar çağı. Artık bilgisayar çağındayız filan gibi laflar bile çok gerilerde kaldı. Bilgisayarlar herkesin hayatının doğal bir parçası haline geldi. Yakında cep telefonu gibi bir şey olacak. Bilgisayarların iddiası hayatı kolaylaştırdıkları. Ama hayatımıza ne kadar çok girerlerse aslında o kadar çok sorun çıkartıyorlar. Ben hayatımda kadınlar dışında bilgisayar kadar sorun çıkartan başka bir şey görmedim. Üstelik yalnız kendisi sorun çıkarsa neyse. Bir alet ilişkiye girdiği her şeyle sorun çıkartabilir mi? Bir bilgisayara yazıcı, tarayıcı, fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu gibi ne bağlamaya kalkışsanız ayrı bir dertle uğraşıyorsunuz. Her yüklediğiniz programla alet uyum sorunu yaşıyor. Bu kadar kaprisli kadın bile az bulunur. Hiçbiri yoksa da zaten ya hardware ya da software sorunu vardır. Bir bilgisayarın sertlik ve yumuşaklıkla ilgili sürekli sorun yaşaması sizce de garip değil mi? İlk masaüstü bilgisayar geldiğinde tabii durum daha feciydi. O zamanlar gazetelerde daktilolar yeni terk edilmiş, süper teknolojiye alışmaya çalışıyoruz. Örneğin bütün bir gazeteyi, dergiyi hazırlamışsınız. Akşamın bir saati içeriden biri koşarak geliyor ve acı haberi veriyordu. Sistem kilitlendi. Hadi buyurun bakalım. Ekranın başında anlar anlamaz herkes bir düğmeye basıyor. Hatta bilgisayara vuranlar bile çıkıyordu ama nafile. Bu kilit bir türlü açılmıyordu. Uçtu diye bir laf vardı örneğin. Yazılar, resimler, raporlar ne varsa bir anda uçar giderdi. Günlerce uğraşıp yazılan yazılar gerçekten de uçar giderdi. Hala o dönemden kalma bir alışkanlıkla bilgisayara yüklenen her önemli belgenin kağıt çıkışını alıp o delikli klasörlerde biriktirenler var. Bilgisayarlardan anlayan tipler de ayrı bir konu. Bunlar genellikle gözlüklü, bezgin tipler. Gelip ekranın karşısına oturuyor ve sürekli bir takım deneme yanılma işlemleri yapıyorlar. Size de anlamakta zorlandığınız sorular soruyorlar. Yüzlerinde hiçbir ifade yok. Bilgisayar tamir olacak mı, olmayacak mı bilmiyorsunuz. Muhtemelen o da bilmiyor. Bilgisayarların yanında gelen kullanma kılavuzları neredeyse Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyan adlı 12 ciltlik eseriyle aynı boyuta ulaştı. Bu kitapların Sorunları Çözün adını taşıyan bölümünü okudukça sorunlarınız artıyor. Hele bir de Türkçe'ye çevirmişlerse durum iyice vahimleşiyor. Kullanım kılavuzlarını yazanlar gerçekten Türk mü merak ediyorum. Çünkü bu yazdıklarından hiçbir şey anlamadığım için her defasında açıp İngilizcesiyle karşılaştırmam gerekiyor. Teknolojideki ilerleme artık biz normal vatandaşlar için izlenebilir olmaktan çıktı. Hemen her gün binlerce farklı ürün çıkıyor ve bunlar aslında sıradan insanlar için üretilmekle birlikte onlar tarafından anlaşılması pek kolay değil. Dijital kameralar, bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, cep telefonları sürekli yenileniyor. En son modeli aldım diye eve geldiğinizde internete girip daha yenisinin çıktığını görüyorsunuz. Mübarek aletler ilerledikçe karmaşık hale geliyor. Hatıra fotoğrafı çektirmekten başka bir amacı olmayan insanlara satılan şu küçük dijital fotoğraf makinelerinden almaya kalkın ne demek istediğimi anlarsınız. Artık filmi götürüp tab ettirmek, beklemek, karta basıp albüme dizmek gibi dertleriniz yok. Üstelik fotoğrafı çektiğiniz an görüyorsunuz. Beğenmezseniz silip yeniden çekiyorsunuz. Beğendiklerinizi bilgisayarınıza yükleyip içlerinden istediklerinizi evde fotoğraf kartına da basabiliyorsunuz. Bunların hepsi güzel ama hangi makineyi alacaksınız? İşte sorun orada. Bu makineler kimin için yapılıyor? Sıradan insanlar için. Yani bu makineleri alanların fotoğraftan, teknikten anlaması beklenmiyor. Ama küçük dijital makineleri almaya gittiğinizde fizik mühendisi değilseniz durumunuz zor. Şöyle 5-10 modeli incelemeye kalksanız bir öğleden sonrayı mağazada geçirmeniz gerekiyor. Yine bilgisayarlardaki gibi anlaşılmaz bir takım model isimleri, teknik bilgiler anlatılıyor. Bu tür teknoloji aletleri üreticilerinin her saniye bir yenilik yapma sevdasıyla sürekli yeni ürün çıkartmaları, her ürünün bir diğerinden ufak tefek farkları olması aslında tüketiciye kolaylık olarak düşünülüyor. Ama sonuçta tüketici garip bir teknoloji diliyle anlatılan bu farklılıkları iyi anlayamadığı için aksine işi iyice zorlaşıyor. Tahminim bu aletlerin hangisinin ne işe yaradığını bir tek Japonlar anlıyordur. Malum dünya üzerinde herhalde resmin yerine fotoğrafın almasından bu kadar etkilenen bir millet daha yoktur. Her türlü hareketli görüntü kayıt cihazına sahip olmalarına rağmen bütün Japonların sürekli olarak hayatlarını durağan fotoğraf karelerine sığdırmaya çalışmaları gerçekten inanılmaz bir şey. Çektikleri milyonlarca fotoğrafı sonra ne yapıyorlar? Bunları gerçekten albümlere koyup binlerce cilt halinde depoluyorlar mı? Emeklilik yıllarını bunlara bakarak mı geçiriyorlar? Bilmiyorum. Bizim fotoğrafla böylesine derin bir ilişkimiz yok. Bu küçük aletleri alan ne yapacak? Gidip gezdiği yerlerdeki kule, köprü, deniz kıyısı, çalar saat türü şeylerin önünde karısının, çocuklarının fotoğrafını çekecek. Olay bu kadar basit. İhtiyaç bu kadar basit ama o ihtiyacı karşılayacak alet kesinlikle bu havada değil. İsminden özelliklerine kadar saymaya başladığınız zaman insan bununla alelade bir hatıra fotoğrafı çektirmeye utanır. Üstelik bütün bu özelliklerine rağmen fotoğrafı çekilen hanımlar yine kendilerini beğenmezler. Hayrı, bu bizim makine iyi değil, bak Hülyalarınki çok iyi çekiyor diye o kadar uğraşıp aldığınız aleti küçümserler. Tabii siz olun, sakın onlara benim dijital makinem iyi, hem insan neyse o çıkar türünden saçma bir cümle kurmayın. Hanım iyi çıkmıyorsa mutlaka kameranızın lensinde sorun vardır. Aslında örneğin bir bilgisayar alıp eve geldiğinde bu işten hiç anlamayan birinin bile düğmesine basıp çalıştırması ve işini yapması gerekir. Teknolojinin ilerlemesi bu düzeyde ama öyle olmuyor. Bir kere her şeyden önce bilgisayar almak başlı başına bir mesele. Bu nedenle herkes kendine bilgisayardan anladığı söylenen bir arkadaş buluyor. Bilgisayar modellerinin isimleri bile CIA şifre çözücülerinin anlayacağı türden çünkü. Neden bu kadar çok modeli aynı anda piyasaya çıkardıklarını anlayabilmiş değilim. Herhalde bir bildikleri var. Malum bu aletler öyle ucuz şeyler değil. Yani alıp bakarım, beğenmezsem birkaç ay sonra değiştiririm diyeceğiniz türden aletler değil. Onun için millet günlerce çalışıyor. Ona buna soruyor, internetten bilgi alıyor, dergi, kitap karıştırıyor, mağaza mağaza geziyor. Diyelim biraz yardım ve çalışmayla güç bela bir bilgisayar seçip eve geldiniz. Bu sefer de işletim sistemi yüklemek gibi bir derdiniz var. Bilgisayarcılar genellikle bunu yükleyip veriyor ama eğer kendiniz istediğiniz özelliklerle yüklemek isterseniz sıkı bir çalışma yapacaksınız demektir. İşletim sistemi yüklemeniz de yetmez. Bunun bir de sonrası var. Habire şu eksikleri yükleyin, bu güvenlik açığını kapatın gibi işaretler çıkıyor. Bilgisayara taktığınız her alette yeni bir sorun. Bilgisayar üreticilerinin aslında sıradan insana satmaya çalıştıkları bu aletleri neden nükleer denizaltı yedek parçası gibi yalnızca uzmanların anlayacağı türden kategorilerle pazarladıklarını bilemiyorum. Belki yaptıkları işi ciddiye almamızı istiyorlar. Örneğin aynı marka bir bilgisayarın birkaç modeli arasında seçim yapmaya kalkıştığınız zaman MVC-866D-PQ-DOTUM-RV-COMBOL-7GHS-512 türünden model isimleri arasından gidip geliyorsunuz. Apollo 13 dünyanın belki de en karmaşık makinesiydi. Buradan kalkıp Ay'a gidiyordu ama adı bu kadar basitti işte. Apollo 13. Ne var abartacak? Akıllı ütü. Geçenlerde mutfakta bir şey arıyorum. Bir baktım ki ortalık elektronik aletten geçilmiyor. Mutfak robotu, soğan doğrayıcısı, meyve kesici, yumurta pişirici, tost makinesi, portakal sıkıcı, kahve makinesi, su kaynatıcı. Bunlarla ne yapıyorsunuz derseniz, iki tanesi dışında birer kere ya kullanılmıştır ya kullanılmamıştır. Fakat gerçekten bizde bu elektronik eşya merakı var. Hanımlar ayrı, beyler ayrı meraklı. Benim durumum iyi. Annem de sanki her akşam aniden bir fettuccini ya da linguini yapmak gerekebilirmiş gibi makarna makinesi var. Hamurdan çeşit çeşit makarna kesiyorsunuz. Son zamanlarda kendi aklına güvenmeyenler için firmalar akıllı fırın, akıllı ütü, akıllı kabak oyucu gibi aletler üretiyor. Akıllı ütü ne demek? Ütüyle boş vakitlerinde satranç mı oynayacaksın yoksa havuz problemin mi çözdüreceksin? Akıllı olsa ne olur, aptal olsa ne olur? olup olacağı iki çarşaf ütüleyecek. Bende akıllı fırın var. Hem kızartıyor, hem içinde çepeçevre dönen buharla buğulama yapıyor, hem pişiriyor, hem ısıtıyor, hem de çözüyor. Dijital ışıklarıyla size neler olup bittiğini gösteriyor. Camına dokunmadan, fırını açmadan içindeki yemeğin ciğerini okuyorsunuz. Fırın deyip geçmeyin, zaman ayarı var. İsterseniz bir hafta öncesinden cuma gününe kestaneli tavuk kızartması için programlayabiliyorsunuz. Kendi kendine o gün istediğiniz saatte çalışıyor ve tavuğu kızartıyor. Daha ne yapsın bir fırın? Telefonlara da cevap verse sekreter almanıza gerek kalmayacak. Ama ne oldu? Bizim Ayşe kullanma kılavuzunu kaybetti. Şimdi adi fırın muamelesi görüyor. Bir peynirli böreği zor kızartıyoruz. Elektronik kirlenmesi diye bir şey var. Bazıları bunu çok ciddiye alıyor. Gerçekten de insan yazılanları okuyunca etrafına şöyle bir bakıyor ve asabı bozuluyor. Evin her yeri bu acayip aletlerle dolu. Ev değil, Apollo 12. Evin içinde telsiz, kayıt cihazı, faks, modem, cevap makinesi, hafıza, ajanda, alarm, ışıldak gibi sayısız özelliği barındıran çeşitli telefonlar var örneğin. Ama bunların da çoğu bir süre sonra çalışmadığından hepsini atıp bir tane kordonlu telefon taktım da kurtuldum. Bizim çocukluğumuzda en büyük hayalimiz günün birinde eve bir robot geleceğiydi. Robot gelecek, her şeyi bizim yerimize yapacak, yatakları toplayacak, oyuncakları kaldıracak, biz ayaklarımızı uzatıp televizyon izlerken meyve suyu filan getirecek, hatta canımız sıkılırsa metalik bir sesle ve robot aksanıyla bizimle konuşup güldürecek. Olmadı. Her şeyi yaptılar da şu robotu beceremediler. Televizyonda gördüm. Yeni beyaz eşya teknolojisi tanıtılıyor bir fuarda. Ülkemize de gelmiş. Geleceğin çamaşır makinesini gördüm mesela. İsterseniz iş yerinizden eve gelmeden çamaşır makinesine komut verebiliyorsunuz. Diyelim evden çıkarken unuttunuz, iş yerinden bilgisayarla istediğiniz emirleri veriyorsunuz. Akıllı makine çamaşırları çitiliyor, yemeğin altı yakılıyor, kapılar kilitleniyor, camlar aralanıyor, ışıklar açık kalmışsa söndürülüyor. Tabii evden çıkarken bütün bunları unutan adam nasıl olup da iş yerinde internet başında hatırlayacak, orasını anlamadım. Teknoloji merakımız son haddinde. Herkes en son model, hem internete bağlanan, mail alınıp yollanan, hem portatif bir bilgisayar görevi yapan, fotoğraf ve film de çeken, oyun da oynayan cep telefonu alıyor. Hangimizin evinden iş yerine gidip gelirken bu kadar acil bir mail almaya ihtiyacı var, çok merak ediyorum. Söylüyorsun da kendin çok mu farklısın dersin? Değilim. İnternet yeni dönemlerindeyken kendime bir bilgisayar aldım. Bir arkadaş bu işle uğraştı. Aldım dediysem adeta yeni bir bilgisayar üretildi benim için. Epey uğraştık ama sonunda öyle bir bilgisayar geldi ki gören NASA ile doğrudan bağlantılı Türkiye uzay üssü kurdum. Birkaç ay içinde Satürn'e uydu göndereceğim sanır. Yapacağım yazı yazmak ama bilgisayar film oynatıyor, ışık hızıyla dünyanın öteki ucuna bağlanıyor, üç boyutlu bir takım işler yapıyor, müzik seti gibi müzik çalıyor, öyle bir hafızası var ki milli kütüphaneyi yüklesem yine yer kalıyor. Buna bir de scanner bağladık ki köşe kağıda haftalık dergi çıkarsam ancak işime yarar. Bunca yılda kaç resim bastın diye sorarsanız 10 taneyi geçmemiştir ama olsun, bulunsun. Televizyonlar derseniz, onlar ayrı konu. Televizyon, DVD, dekoder, video derken ev kumanda aletinden geçilmiyor. Hangisi nereyi kumanda ediyor bulana kadar programı kaçırıyorsunuz. Sürekli elinde laptopla gezen adamlar var, diyeceksiniz ki zaten bu alet gezdirilmek için yapılmış. Evet ama mübarek alet piyade tüfeği gibi ağır. İki laf konuşup toplantı yapacaksınız. Herkes laptopunu çantasından iki saat çıkartıp masaya koyuyor. Bir de açılmalarını bekliyoruz. Laptoplar, internetli cep telefonları, elektronik ajandalar, cep bilgisayarları ortada uçuşuyor ama herkes yine toplantıya geç kalıyor. Elektronik çağı yaşıyoruz ya, şirketlerde de her şey elektronik oldu. Güvenlikten geçerken düdükler ötüyor. Kartınızı çekiyorsunuz, yeşil yanıyor. Tam tutturamazsanız sıkışıyorsunuz, turnike böğrünüze batıyor. Kapıdan girerken göz bebeğinize bakıp kimlik taraması yapan aletler koymaya başladılar örneğin. Kahve makineleri, sandviç makineleri, cips otomatları konuldu her yere. Eskisi gibi çay istediğiniz zaman çay ocağından "abi demin su çektim" cevabı almıyorsunuz artık. Efraim Kişon'un bir hikayesinde iki kişi konuşuyorlar. Biri ötekine sorar. Erkekler hep fermuarlarını açık unutur. Neden bunun için bir tedbir alınmaz anlamıyorum. Nasıl bir tedbir alınsın diye sorar öteki. Canım mesela pantolonun her tarafına ışıklar yerleştirilse ve bunlar da bir alarm sistemiyle fermuara bağlansa, fermuar açık kalınca ışıklar yanıp sönse ve de ziller çalsa fena mı olur? İnsan farkına varır, kimse görmeden fermuarını kapatır. İşte teknolojiyi abartmanın sonu budur. Tabak çanak fetişizmi. Evlerdeki şu vitrinler her zaman ilgimi çeker. Yoksul zengin fark etmez, herkesin salonunda, oturma odasında kendisine göre bir vitrin, bir büfe bulunur. Bunun içinde de genellikle tabak, çanak, bardak, fincan, çorba kasesi, kristal vazo, yurt dışından getirilmiş hediyelik eşyalar, belki fotoğraf çerçevesi, bebekler, biblolar, gümüş şekerlik türünden şeyler yer alır. Bu eşyaların çoğu değerli sayıldığından öyle herkese çıkartılmaz. Hatta bir gün gelecek olan o çok önemli misafirler için özenle korunur. Ara sıra dikkatlice tozu alınıp yeniden yerlerine yerleştirilir. Galiba çoğu zamanda o çok değerli misafirler gelmez. Biz genellikle oturma odamızı ya da salonumuzu kendimiz için değil misafir gelsin otursun diye döşediğimizden aslında orası tümüyle bir vitrin de sayılabilir. Hatta koltukların, kanepelerin üzerine örtüler örtülür. Galiba yavaş yavaş genç kuşaklar bu acayip alışkanlığı terk edip salonlarını, evlerinin en geniş odalarını artık kendileri de kullanıyor. Ama eskiden bir misafir yokken durduk yerde kimse gidip salonda oturmazdı. Çocukken misafirliğe gittiğimizde bu durum çok hoşuma giderdi. Sanki o salonun ilk kez bizim için açılmış gibi bir havası olurdu. Bizim zamanımızda böyle abuk sabuk bir adet vardı. Misafirliğe çoluk çocuk gidilirdi. Siz oturup ev sahibinin genellikle asabınızı bozan, "Dersler nasıl bakalım aslan?" "Delikanlı ne olacaksın büyüyünce?" ya da "Kızlarla aran nasıl bakalım küçük bey?" türünden sorularına anlayış göstermek ve "Evet bunlar saçmalıyor ama ben çocuk olarak onlara uymayayım." deyip mantıklı cevaplar vermek zorundaydınız. Sonra da onlar kendi aralarında koyu bir sohbeti dalıp sizi unuttuklarında uslu uslu saatlerce aynı koltukta oturmanız gerekirdi. Eğer Türk toplumunun neden bu kadar sabırlı olduğunu merak eden sosyolog varsa bunun kökenini çocukken misafirliğe götürülüp uykudan ölene kadar kıpırdamadan aynı koltukta büyüklerin manasız politika konuşmalarını dinleyerek yetişmemizde aramalıdır. Tabii böyle saatlerce yüzünüzde aslında orada bulunmaktan çok memnunmuşsunuz ve hatta o an dev bir oyuncak dükkanında bulunmak bile sizi bu kadar mutlu edemezmiş türünden sahte bir ifadeyle o koltukta otururken ister istemez karşınızdaki vitrini seyrederdiniz. Seyretmek ne kelime, oradaki tabakları, kristal kadehleri, renkli cam vazoları, Eyfel Kulesi, sırça fil sürüsü, porselen biblo türü, ıvır zıvırı en küçük ayrıntısına kadar ezberlerdiniz. Kimi zaman bunların arasında biz çocukların ilgisini çekecek ufak tefek bir şeyler olsa da etnografya müzesi misali dokunmamız yasaktı. Takdir edersiniz ki o günlerden sonra benim evimde asla böyle bir vitrin bulunmuyor. Ama o günden bugüne ne zaman bir eve gitsem bu vitrine takarım. Bu sırça kedilerin, porselen meleklerin, Venedik gondollarının, Rus bebeklerinin, müzikli kutuların, kristallerin, çini tabakların arasında aslında o evin, o ailenin kim bilir kaç yıllık tarihi vardır. Ama bir yandan da komik gelir bana bu durum. Bir eve gidip oturup evin tabak çanağını seyretmek komik değil mi? Belki bu vitrinlerde bulunan eşya, örneğin Sümerlerden kalma kapkacak olsa, Ming Hanedanı'ndan porselen tabaklar bulunsa, Osmanlı evrularından örnekler yer alsa, şöyle keyifle müze gezer gibi seyrederiz. Ama ara sıra başkalarının patlıcan oturtma yediği tabağı neden seyredelim? Aslında bu vitrinlerin, büfelerin, bizim hanımların tabak çanak fetişistliğinin şovrumu olduğu da söylenebilir. Mesela annem, iki erkek çocuğu olmasına karşın 12 kız çocuk evlendirecek tabak çanağa sahip. Gören her iki günde bir mahalleliye ziyafet verdiğimizi sanır. Üstelik eğer soracak olursanız yeni bir tabak takımı daha alıp elini sürmeden büfeye kaldırmasına çok anlamlı ve asla itiraz edemeyeceğiniz bir gerekçe bulur. Eminim çoğumuzun evinde durum bundan farklı değildir. Belki de bunun tarihi kökenleri vardır. Çünkü memleketin neresi kazılsa eski medeniyetlere ait ilk bulunanlar çanak, çömlek, vazo, şekerlik, yağdanlık gibi eşyanın parçası olur. Buradan bütün büyük medeniyetleri batıranın, kadınların çanak çömlek merakı olduğu sonucunu çıkartan gaddar kocalar varsa da ben onlara katılmıyorum, merak etmeyin. Bir yemin ettim. Yeminle başlanan meslekler vardır hayatta. Diplomanızı verirlerken veya kürsüye çıktığınızda yemin ederek başlarsınız mesleğe. Doktorluk bunlardan biridir örneğin. Size özel bir uzmanlıkta emanet edilen insan hayatını etik dışı biçimlerde kullanmayacağınıza, hastalarınızdan faydalanmayacağınıza dair yemin edersiniz. Bu yemine aykırı davranırsanız diplomanızı elinizden alabilirler. Etkili bir olay. Hayata atılırken bir taahhütte bulunuyorsunuz. Herkesin önünde bazı şeyleri hiçbir zaman yapmayacağınıza, bazı kurallara hayat boyu uyacağınıza yemin ediyorsunuz. Yasalarla herkese zorunlu kılınan hallerin dışında bir durum bu. Yalnızca o mesleğe özel bir ayrı sorumluluk. Acaba doktorlara aşırı güvenimizin nedenlerinden biri bu mu? Hayatta en çok güvendiğiniz insan gelip size göğsünüzü boyundan başlayıp karnınıza kadar keseceğini söylese izin verir misiniz? Hayır diyeceksiniz ama aslında hiç tanımadığınız, güvenip güvenemeyeceğinizi bile bilmediğiniz birine aynı şeyi yapması için izin veriyorsunuz. Hayatı boyunca yüzünde çıkan sivilceye karısını bile dokundurtmayan insanların hayati bir ameliyat karşısında boyun eğişi bana hep çok garip gelir. En huysuz insanlar bile doktor ameliyat kararı verdiği zaman buna fazla şaşırmaz. Doktor sizi karşısına alıp sanki çok anlarmışsınız gibi ameliyatı nasıl yapacağını anlatıyor ve hatta model üzerinde ya da çizerek gösteriyor. Şu damardan gireceğiz, burayı kesip çıkartacağız, sonra bacağınızdan aldığımız damarı da buraya koyup bağlayacağız. Tabii %10-15 bir risk var diye sakin sakin anlatıyor. Hasta da genellikle doktorun karşısında sanki yarın orasını burasını parçalayacak olan o değilmiş gibi müthiş bir sevecenlik ve anlayışla oturuyor. Uzaktan biri baksa bu ikilinin konuşmasına hastayı doktora hayran sanır. Yapacak bir şey yok. Mümkünse adama hakkında ne kadar iyi şeyler duyduğunuzu, kendisini ne kadar çok sevdiğinizi falan söyleyip yağ çekeceksiniz. Örneğin diyelim, kalp ameliyatı olmanız gerektiğine bir krizden hemen önce karar verilen şanslı insanlardan birisiniz. Hastaneye gittiniz, damarlarınızda gezinen bir kamerayla durumu inceleyen doktorların konuşmalarını dinlediniz. Size hemen ameliyat olmanız gerektiğini söylediler. İşte bu durumda hayatımızı hiç tanımadığımız, o güne kadar hiç görmediğimiz, el becerileri veya zekaları konusunda hiçbir bilgimiz olmayan, üstelik ameliyata maskeli girdikleri için zaten yüzlerini göremediğimiz insanlara teslim etmekteki munisliğimiz gerçekten ilginç. Arabanızı lokantanın kapısındaki tanımadığınız kahyaya bırakmaya benzemiyor bu. Arabanız çalınsa veya çarpılsa en azından parasını lokantadan istersiniz veya sigortadan alırsınız. En kötü ihtimalde bile olsa arabaya olur olan. Ameliyat sırasında zaten baygın olacaksınız. Hiçbir müdahale şansınız yok. Hiç tanımadığımız bir grup insan yeşil elbiseleri ve maskeleriyle başınızda. Biri sizi bayıltıyor, biri göğsünüzü kesiyor. Öteki açıyor, bir başkası elinde çeşitli kesici aletlerle damarlarınızı kesiyor, kalbinize giriyor, içinize bir şeyler yerleştiriyor, bir başkası gerekli dikişleri atıyor. Bu arada kendi aralarında örneğin hastanedeki kadro sorununu tartışıyor veya vergi iadesini ne zaman vereceklerini filan soruyorlar. Bu kadar korkunç bir durumdayken insan içinden ne de olsa yemin etti herhalde kötü bir şey yapmaz diye geçirerek rahatlayabilir mi? Çünkü ne de olsa bütün bu saydığımız insanların da bir hayatı, sorunları, günlük dertleri, acıları, mutsuzlukları var. Onlar da en az bizim kadar dikkatsiz, boş vermiş, umursamaz, aklı bir karış havada insanlar olabilir. Ameliyata girmeden hemen önce kayınvalideyle ciddi bir tartışma yaşamadıkları ne malum mesela? Kaldı ki canlı bir insanı ortasından ikiye yardıktan hemen sonra çıkıp eşine sevgililer gününde ne alacağını düşünen bir adamın akıl sağlığının ne kadar yerinde olduğu da tartışılır. Örneğin Bunu yemin etmeden yapanlara sapık katil, cani diyoruz ve bu hareketi yaptıkları için daha sonra gazetelere onlar için teşekkür ilanı vermiyoruz.